Kendi kutup yıldızını bul. Ayrımon, sayfa 156. Ona elini uzat. Kuzey İran'da adamın biri bataklığa düşmüş. Vücudunun bataklığa saplanmasına karşın başı henüz batmamış. Bütün gücüyle bağırarak yardım istiyormuş. Yalvarışlarını duyan biri zavallı adama yardım etmeye karar vermiş ve "Elini bana uzat. Seni bataklıktan kurtaracağım," diye seslenmiş. Fakat çamura iyice saplanan adam, yardım için yalvarmanın dışında kendine yardım edebilmesi için bir şey yapmıyormuş. Bu arada yardım edecek adam birkaç defa daha "Elini bana uzat," diye seslenmiş. Fakat her seferinde aldığı cevap yardım için perişan bir seslenişmiş. Tam bu sırada birisi ortaya çıkmış ve "Görmüyor musun? Sana asla elini uzatamayacak. Sen ona elini uzatmalısın. Ancak o zaman onu kurtarabilirsin," demiş. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Eğilip insanları yerden kaldırmak kadar insanın kalbine iyi gelen bir antrenman olamaz." John Andrews Holmer. Meşe mi, kabak mı? Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanlığı'nı üzerine aldığı yıl katledilen James Garfield, daha önce bir üniversitede rektörlük vazifesi yapıyordu. Bir gün çocuğunu üniversiteye yazdırmak isteyen bir anne, James Garfield'ın yanına çıkarak, "Rektör bey, dersleri biraz basitleştiremez misiniz?" dedi. "Benim çocuğum programınızdaki derslerin hepsini takip edemez. O bir an önce üniversiteyi bitirmek istiyor." Rektör Garfield, "Evet hanımefendi, bu mümkün," cevabını verdi. "Yalnız önce çocuğunuzun ne olmak istediğini öğrenebilir miyim?" "Bildiğiniz gibi Allah bir meşe ağacını 100 senede yetiştirirken bir kabak için 6 ay yeterli oluyor." Sait Köşk, Başarı Öyküleri adlı kitabından. Anahtar kimde? Bundan yıllar önce yaşlı bir adam katedralde oturmuş org çalıyormuş. Yaşlı adamın görevine son verilecek ve yerine genç birisi gönderilecekmiş. Bu nedenle de adamın çaldığı parça oldukça melankolik bir parçaymış. Genç adam gelince yaşlı adam ayağa kalkmış. Orgun anahtarını çıkarıp cebine koymuş ve kapıdan dışarı çıkmış. Genç adam, "Anahtarı alabilir miyim lütfen?" diye arkasından seslenmiş. Yaşlı adam anahtarı genç adama verip hemen oradan uzaklaşmış. Genç adam orgun başına geçmiş ve çalmaya başlamış. İnanılmaz derecede başarılı bir orgçuymuş. Bu kadar uyumlu bir müzik daha önce hiç duyulmamış. Müziğin sesi kapıdan taşmış, kasabaya, kırlara ve dinleyenlerin yüreklerine ulaşmış. Johann Sebastian Bach, sihirli elleri tuşların üzerinde gezinirken, yaşlı adam gözleri yaşla dinlemiş. Kendi kendine şu soruyu sormuş: "Ya anahtarı vermeseydim?" Yaşamda büyüklükle hiçbir şey arasındaki tek farkı bir anahtar yaratır. Belki tüm gizemleri açığa çıkarmanıza yardımcı olacak anahtarı birileri size verecektir. Belki de o anahtarı birilerine siz vereceksiniz. Her iki durumda da kazanan dünya olacaktır. Dan Clark, Yaşam Bir Öyküdür adlı kitabından. Bir Hint Masalı. Bir Hint masalına göre, kendi korkusundan devamlı endişe eden ve üzüntü içinde yaşayan bir fare vardır. Bir büyücü ona acır ve fareyi bir kediye dönüştürür. Fare kedi olur olmaz, bu sefer de köpekten korkmaya başlar. Büyücü bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Fakat bu kez de avcıdan korkmaya başlar. Büyücü bakar ki onun korkusunu yenmeye imkan yok. İbret alınacak şu öğüdü verir: "Sen cesaretsiz, korkak birisin. Tekrar fareye dön. Sende sadece farenin yüreği var. Bu nedenle ben sana yardım edemem." Akın Alıcı, Hayata Yön Veren Sözler adlı kitabından. Kafamızın içindeki çöplük. Çöpün kafanıza atılmasını ister misiniz? Hiç sanmam. Kafanıza ne sokacağınıza karar verecek olan yalnızca sizsiniz. Kafanızı boş düşüncelerle, kötü sözcüklerle, hiç hoş olmayan fıkralarla, şarkılarla, öykülerle, dedikodularla ya da karşı cinse ait çirkin yorumlarla doldurmanız çok kolaydır. Kafanız çöple dolu olduğu zaman en azından bir kısmı dışarı taşacaktır. Çöp kafalı arkadaşlarınızla çöplüklerde gezinirken çöp konuşur, çöp yer, çöp içersiniz. Şu şiir bunu nasıl da güzel açıklıyor. Çöp kutularımız ne güzel de doluyor çöple. Çöpü istemediğimizde yakıveriyoruz hepsini. Peki ya işittiğiniz ya da söylediğiniz pis şeylere ne oluyor? Ah, ne yapılabilir ki çöp kutusu bir kafaya? Çöp kutusu kafalı bir insansanız sakın sözlerimden alınmayın. Yalnızca kafanızın içine boşaltıp temizleyin. Olduğunuz insandan hoşnut değilseniz hemen tutumunuzu değiştirin. Kafalarınıza girecek her şeyi seçme hakkı sizindir. Kafanıza gireni de kafanızdan çıkanı da yalnızca kendiniz kontrol edebilirsiniz. Dan Clark, Yaşam Bir Öyküdür adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. İkinci Frederick, hiç kimseyle hiçbir şeyi konuşmaksızın yetişen çocukların ergenliğe vardıklarında hangi dili ve lehçeyi konuştuklarını sınamak istedi. Ve bu yüzden dadılarla süt annelere, bebeklere süt vermelerini ve onlarla konuşmamalarını emretti. Aslında çocukların ilk dili olan İbranice'yi mi, Yunanca, Latince ya da Arapça'yı mı, yoksa onları dünyaya getiren anne babalarının dilini mi konuştuklarını bilmek istiyordu. Ancak çabaları sonuç vermedi. Çünkü çocukların ya da bebeklerin hepsi ölüyordu. Salim Bene do Parma, Kronika No. 1664. Umberto Eco, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı adlı kitabından. Yüzü Olmayan Adam. Yıllar önce çalışkan bir adam, ailesine avantajlı bir iş imkanı sağlamak için New York'tan Avustralya'ya götürdü. Adamın ailesinden biri, sirke trapez artisti olarak katılmak veya aktör olma tutkusu olan genç ve yakışıklı oğluydu. Bu genç adam, zamanını bir sirk işi ya da herhangi bir sahne işi gelene kadar kasabanın sınırındaki batı bölümünde yerel bir tersanede çalışarak geçirdi. Bir akşam işten eve gelirken onu soymak isteyen 5 haydut tarafından saldırıya uğradı. Genç adam parasından vazgeçmek yerine onlara karşı koydu. Bununla birlikte onu kolayca alt ettiler ve onu feci şekilde dövmeyi sürdürdüler. Botlarıyla yüzünü parçaladılar ve tekmelediler. Vücuduna sopalarla acımasızca vurdular ve onu ölüme terk ettiler. Aslında polisler onu yolda uzanmış bir şekilde bulduklarında onun öldüğünü sanmışlardı. Morg yolunda polislerden biri adamın zorlukla nefes aldığını duydu ve onu hemen hastanedeki acil bölümüne götürdüler. Acil bölümünde yatarken bir hemşire korku içinde bu genç adamın uzun süre bir yüze sahip olamayacağını fark etti. Göz yuvaları parçalanmış, kafatası, bacakları ve kolları kırılmış, burnu askıda kalmış, bütün dişleri dökülmüş ve çenesi hemen hemen kafatasından ayrılmıştı. Yaşama imkanı az olmasına rağmen bir yıla yakın zamanını hastanede geçirmişti. Sonunda hastaneden ayrıldığında vücudu iyileşmişti. Fakat yüzü bakılamayacak kadar biçimsiz ve iğrençti. Artık herkesin imrenerek baktığı yakışıklı genç değildi. Genç adam yeniden iş aramaya başladığında herkes tarafından geri çevrildi. Bir işveren ona sirkte yüzü olmayan adam adında tuhaf bir şov önerdi ve bir süre bu işi yaptı. Bu olanlar boyunca o hala herkes tarafından reddediliyor, iş yerinde hiç kimse onunla görünmek istemiyordu. Genç adam intiharı düşünmüştü. Bütün bunlar 5 yılda gelişmişti. Bir gün kiliseye uğradı ve bir teselli aradı. Kiliseye girerken onu, kilisenin sırasına diz çökmüş, Hıçkıra hıçkıra ağlarken gören bir rahiple karşılaştı. Rahip ona acıdı ve onu uzun uzadıya konuştukları odasına götürdü. Rahip büyük ölçüde etkilenmişti. Onun yaşamını ve gururunu tekrar kazanabilmesi için elinden gelen her şeyi yapabileceğini, bunun mümkün olduğunu söyledi. Ama genç adam iyi bir Katolik olabileceğine söz verecek ve olacaktı. Genç adam her gün ibadet için kiliseye gidiyor ve ibadet ediyordu. Ve Allah'a onun hayatını bağışladığı için dua ettikten sonra beyin huzurunu sağlamasını istiyor ve onun gözünde iyi bir insan olması için şükran duasını ediyordu. Rahip kişisel ilişkileri sayesinde Avustralya'daki en iyi plastik cerrahla görüştü. Genç adam hiçbir ücret ödemeyecekti. Çünkü doktor rahibin en yakın arkadaşıydı. Doktor genç adamdan çok etkilenmişti. Onun hayata bakış açısı tüm kötü tecrübelerine karşı mizah ve sevgi doluydu. Cerrah harika bir şey başardı. En iyi diş ameliyatlarını onun için yaptı. Genç adam Tanrı'ya söz verdiği her şeyi yerine getirdi. Tanrı da onu harika ve çok güzel bir eş, 7 çocuk ve ileride kariyer için düşündüğü iş hayatındaki başarıyla ödüllendirdi. Eğer Allah'a şükretmezsen ve sana değer veren insanları sevmezsen, toplumda kabullenilemezsin. Bu genç adam Mel Gibson'dı. Onun hayatı Yüzsüz Adam filminin prodüksiyonuna ilham oldu. O hepimizi kendine imrendirdi. Cesareti olan her insana örnek oldu. Paul Harvey. Son bir taş daha. 1942 yılıydı. 3 adam Venezuela'da elmas arayarak aylar geçirmişlerdi. Sürekli olarak yürümüşler, yerlere eğilmiş, elmas çıkar ümidiyle binlerce taş toplamışlardı. Ama boşuna. İçlerinden biri Rafael Solano, kuru nehir yatağındaki bir kayaya oturup 2 arkadaşını yanına çağırdı. "Ben vazgeçtim," dedi. "Daha ileri gitmenin anlamı yok. Şu taşa bakın. Bulduğum 900.999. taş belki de. Ama tek bir elmas yok. Bir tane daha alırsam 1.000.000. taşı toplamış olacağım. Ama neye yarar? Ben vazgeçiyorum." Diğer ikisinden biri alayla, "Bari bir tane daha topla da 1.000.000 olsun," dedi. Solano şakaya şakayla cevap vererek, "Pekala," dedi. "Bu işi terk etmeden önce bir taş daha arayayım bari." Yorgun gözlerini kapatarak elini elmas umuduyla eşeledikleri taş yanına uzattı ve yumurta büyüklüğünde bir taşı aldı. "İşte arkadaşlar," dedi. "Milyonuncu taş da tamam. Benden bu kadar." Ne var ki topladığı bu son taş çok ağırdı. Normal bir taştan çok daha ağır. Bu durumun farkına varır varmaz Solano eliyle taşı bir kez daha tarttı. Sonra da "Bu bir elmas," diye bağırdı. "Bu gerçekten elmas." Sonrasında New Yorklu bir kuyumcu Rafael Solano'ya topladığı o belki de milyonuncu taş için $100.000'lerce verdi. Daha da sonraları Kurtuluş adı verilen bu taşın dünyada bulunan en büyük ve en saf elmaslardan biri olduğu anlaşılacaktı. W.G. Montgomery. Kaynak: Başarı Öyküleri, Sait Köşk. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Genç bir karamsarın görüntüsünden daha acıklı bir görüntü olamaz." Mark Twain. Başarısız bir adamın öyküsü. Başarısızlığa inanan insanlar vasat olayı garantilerler. Başarısızlık, büyük işler yapan insanların düşünmediği bir kavramdır. Başarısız bir adımdan sonra yersiz hislere kapılmazlar. Size bir adamın hayat hikayesini anlatayım. Bu adam 21 yaşında işinde başarısız olmuş. 22 yaşında bir yasama seçimini kaybetmiş. 24 yaşında tekrar işinde başarısız olmuş. 26 yaşında karısı vefat etmiş. 27 yaşında ruhsal bunalıma girmiş. 34 yaşında kongre seçimlerini kaybetmiş. 36 yaşında tekrar kongre seçimlerini kaybetmiş. 45 yaşında senato seçimlerini kaybetmiş. 47 yaşında başkan yardımcılığı seçimlerini kaybetmiş. 49 yaşında tekrar senato seçimlerini kaybetmiş. 52 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçilmiş kişidir ve adı da Abraham Lincoln'dur. Eğer o bu olayları başarısızlık olarak nitelendirseydi, acaba başkan olabilir miydi? Mümkün değil. Thomas Edison hakkında ünlü bir hikaye vardır. 9999 kere denedikten sonra kusursuz ampulü keşfedemeyince biri sorar. 10.000. başarısızlığı da göze alacak mısınız? O da cevap verir. Başarısız olmadım. Yalnızca ampulü keşfetmeyen bir yol daha buldum. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Hayatta iki şık vardır. Ya hayatı toza dumana katarsın ya da hayat boyu toz duman yutarsın. Anonim. Spielberg'in hikayesi, rüyaları gerçekleştirmek. Steven Spielberg, 33 yaşında tarihin en başarılı film yapımcısı oldu. Halen yapılmış en muhteşem film E.T. de dahil olmak üzere, tüm zamanların en mükemmel 10 filminden 4'ünün yaratıcısı odur. Bu genç yaşında böyle bir noktaya nasıl geldi? İşte bu dikkate değer bir hikayedir. Spielberg, 12-13 yaşlarından beri bir film yönetmeni olmak istediğini biliyordu. 17 yaşındayken bir hafta sonu Universal stüdyolarını gezmek için düzenlenen bir tura katılması onun hayatını değiştirdi. Fakat turun tüm ayrıntıları gözler önüne sermediğini gören ve ne istediğini, neler yapabileceğini bilen Spielberg hemen harekete geçti. Gerçek bir filmin çekimlerini izlemek için gruptan ayrıldı. Sonra da kendini bir saat boyunca ilginç film hikayelerini dinleyeceği Universal'in yazı işleri müdürünün odasında koyu bir sinema sohbetinin içinde buluverdi. Müdür de Spielberg'in senaryolarını ilgiyle dinliyordu. Birçokları için hikayenin bu kadarı hikayenin sona ermesi için yeterlidir. Fakat Spielberg diğerleri gibi değildi. Çok güçlüydü. Ne istediğini biliyordu. İlk ziyaretinden ders aldı ve yaklaşım biçimini değiştirdi. Ertesi gün takım elbisesini giydi, babasından kalan ve içine sadece bir sandviç ve iki şekerleme koyduğu evrak çantasını aldı ve sanki oranın 40 yıllık çalışanıymış gibi film setine tekrar gitti. O gün çok işi olan bir set görevlisi tavrı takınarak kapıdaki bekçiyi atlattı ve hızlı adımlarla içeri girdi. Kendisine terk edilmiş bir trailer buldu ve plastik harflerle kapıya Steven Spielberg yönetmen yazdırdı. Sonra tüm yaz boyunca yazarlar, editörler ve yönetmenlerle tanışıp sohbet etmeye, en çok özlemini çektiği bu dünyada oyalanıp her konuşmadan bir şeyler elde etmeye ve film dünyasında nelerin döndüğünü öğrenip kendini geliştirmeye devam etti. Universal şirketinde çalışmaya başlayan Steven, 20 yaşında kendi çektiği küçük bir filmi yöneticilere gösterdi ve hemen ardından bir TV dizisinin 7 yıl boyunca yönetmenliğini yapmak için teklif aldı. Böylece Steven rüyalarını gerçeğe dönüştürdü. Bir yemek tarifinden zenginliğe giden yol. Bir ulusun damak tadı alışkanlığını değiştiren ve kurduğu imparatorluk sayesinde milyoner olmayı başaran Elbeysandr'ı tanıyor musunuz? İşe ilk başladığında bir kızarmış tavuk tarifinden başka sermayesi olmayan yaşlı bir emekliydi. Hepsi bu kadar. Otoyol başka bir yere taşındığından iflas edecek olan küçük bir lokantanın dışında başka bir şeye sahip değildi. İlk sosyal güvenlik çekini aldığında kızarmış piliç tarifini satarak para kazanıp kazanamayacağını görmeye karar verdi. Aklına gelen ilk çare, lokanta sahiplerine tarifini satarak onlardan piliç başına prim almaktı. Bir işe başlamak için bu yöntemin uygun olduğu söylenemez. Başlangıçtaki gelişmeler onu hemen yıldız yapmadı. Geceleri arabasında yatarak kendisine destek olabilecek birilerini bulabilmek için tüm ülkeyi dolaştı. Fikirlerini değiştirerek kapıları çalmaya devam etti. Tam 1009 kez ters yüz edildikten sonra mucizevi bir şey oldu. Birisi evet dedi. Artık Elby işindeydi. Böylece Kentucky Fried Chicken doğdu. Kaçınız bir tarife sahipsiniz? Kaçınız beyaz elbiseler içindeki bu kısa boylu, yaşlı adamın fiziksel gücüne ve karizmasına sahipsiniz? Elby Sander bir servet elde etti. Çünkü eyleme geçebilecek kararlılığa sahipti. En çok istediği sonuçları oluşturabilecek kişisel gücü vardı. 1000 kez hayır cevabını almasına karşın, bir gün birisinin evet diyeceğine olan mutlak inancı ve kendisini bir sonraki kapıyı çalmaya yöneltecek iç iletişimini sağlama yeteneği vardı. Kaynak: Sınırsız Güç. Anthony Robbins. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır. Anthony Robbins. Bir daha asla o kadar aşağı kaymayacağım. Adını belki duymuş olabileceğiniz bir genç, ünlü müzisyen olma rüyasını daha fazla ertelemek istemediğine karar vererek okuldan belge almıştı. Ama rüyası o kadar da çabuk gerçekleşmedi. 22 yaşına geldiğinde yanlış bir karar verdiğinden korkmaya başlamıştı. Belki de onun müziğini hiçbir zaman hiç kimse sevmeyecekti. Barlarda piyano çalıyordu. Cebinde meteliği yoktu. Evsiz de kaldığı için geceleri çamaşırhanelerde sabahlıyordu. Büsbütün parçalanmasını önleyen tek şey romantik ilişkisiydi. Ama o sırada sevgilisi de onu bırakmaya karar verdi. Kızın gidişi onu uçuruma iten son etken oldu. Bir daha onun kadar güzel bir kadın bulamayacağına odaklandı. Bu durum ona bir tek şeyi ifade ediyordu. Hayatı artık bitmişti. İntihar etmeye karar verdi. Bereket versin, bunu yapmadan önce elindeki opsiyonları yeniden bir düşündü. Akıl hastanesine yatmayı seçti. Orada geçirdiği zaman içinde esas sorunların ne olduğu konusunda bazı referanslar edindi. Sonradan sık sık "Ah, bir daha asla o kadar aşağı kaymayacağım." derdi. Bugünse attığım en iyi adımlardan biriydi. Çünkü ne olursa olsun ben artık hiçbir şey için kendime acıma yolunu seçmem diyor. Bana olabilecek hiçbir şey başka insanlarda gördüğüm bazı sorunların çapına ulaşamaz. Adanmışlığını diriltip uzun vadeli rüyasını yeniden kovalamaya başladı ve sonunda istediğine ulaştı. Adını bilmek istiyor musunuz? Billy Joel. Milyonlarca hayranı tarafından tapılan süper model Christie Brinkley ile evlenen bu adamın bir zamanlar müziğinin kalitesinden kuşku duyduğuna, giden sevgilisi kadar güzel bir kız bulamayacağına kaygılandığına inanabiliyor musunuz? Unutulmaması gereken nokta, kısa dönemde imkansız görünen şeyin uzun dönemde fenomen sayılacak bir başarıya ve mutluluğa dönüşebilmesidir. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: Tanrı'nın bir şeyi ertelemesi, reddetmesi demek değildir. Onun müzik eğitimi alabilmesi için annesi ayakkabı giymedi ve o dünyanın en ünlü ses sanatçısı oldu. Enrico Caruso 1921'de 48 yaşında öldüğü zaman bütün ülke matem tuttu. Çünkü dünyanın en latif sesi susmuştu ve bir daha işitilmeyecekti. Öldüğü zaman alkış sesleri hala hayranlarının kulaklarında çınlıyordu. Fazla çalışmaktan yorgun düşen vücudu, adi bir soğuk algınlığına karşı koyamamış, o da bu rahatsızlığı küçümsemiş, sonunda 6 ay süreyle ölüme karşı savaş açmış, fakat sonunda yenilmişti. O, talihin esrarlı kapısından göklere doğru yükselirken, onu sevenler ateşli dualar ediyorlar, kurtulması için Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Caruso'nun insanları büyüleyen sesi sadece bir Tanrı vergisi değildi. Yıllar boyunca harcadığı sonsuz emeklerin, sabırla çalışmanın, eğilmek bilmeyen bir iradenin mahsulüydü. Müziğe yeni başladığı zamanlar sesi çok zayıf ve inceydi. Öğretmenlerden biri, "Sen şarkı söyleyemezsin, sesin hiçbir şeye benzemiyor. Panjurları sarsan rüzgar sesine benziyor," demişti. 4 yıl sesi çatırdadı ve nefesi de o derece kifayetsizdi ki şarkının son kısımlarında kısılıyor, ıslık gibi çıkıyordu. Pek az kimse zaferin sarhoş eden şarabını Caruso kadar neşeyle ve son damlasına kadar varıncaya kadar içmemiştir. Şöhretinin her tarafa yayıldığı günlerde eski ıstıraplarını hatırlar, gözleri yaşla dolardı. Caruso 15 yaşındayken annesini kaybetti ve ondan sonra da hiçbir vakit annesinin resmini yanından ayırmadı. Nereye gittiyse beraberinde taşıdı. Caruso'nun 20 kardeşi vardı. 18'i daha küçük yaştayken ölmüşlerdi. Sadece 3 kardeşi hayatta kaldı. Annesi köylüydü. Hayatında sıkıntıdan başka bir şey görmemişti. Çocuklarından birinin ileride büyük bir adam, belki de dahi olacağını kestirdiğinden, onun yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Caruso, "Benim ses sanatkarı olabilmem için annem ayakkabı giymekten bile vazgeçti," der ve ağlardı. 10 yaşına bastığı zaman babası onu okuldan alıp bir fabrikaya işçi olarak yerleştirdi. Her akşam işten çıkınca müziğe çalışırdı. Ancak 21 yaşına geldiği zaman fabrikadan ayrılabildi ve istediği müziği çalışma fırsatını buldu. O günlerde yemek parası kazanabilmek için yakınlarında bulunan bir kahvede şarkı söylüyordu. Sık sık bir lady'nin penceresi altında serenat söylemeye de davet edilirdi. Şarkı söylemesini beceremeyen aşık, ay aydınlığa çıkar, el kol hareketleriyle sevgisini belirtmeye çalışır, kapı girintisine gizlenen Caruso ise tatlı ve büyüleyici sesiyle ruhundan kopan duyguları şarkı halinde yansıtırdı. İlk defa operada şarkı söylemeye çıktığı zaman sinirlerine hakim olamadı ve heyecandan sesi kısıldı. Birkaç defa o parçaya yeniden başladı. Fakat her denemesi felaketle sonuçlandı. En sonunda hıçkırarak ağlamaya başladı ve tiyatroyu bırakıp kaçtı. Gerçekten operaya katıldığı zaman sarhoştu. O kadar sarhoştu ki seyirciler alay ve ıslık sesleriyle onu susturdular. O günlerde yedek aktör olarak rol alıyordu. Bir gece baş aktör hastalandı. Caruso'yu aradılar. Ortalıkta yoktu. Adamlar salıp sokaklarda aradılar. En sonunda bir şarapçı dükkanında bulundu. Durumu öğrenince bacaklarının bütün kuvvetiyle tiyatroya koştu. Nefes nefese tiyatroya geldiği zaman soyunma odasının sıcaklığı ve üzüm salkımlarının şarabı başına vurdu. Atlı karıncaya binmiş gibi her taraf dönmeye başladı. Caruso sahneye çıktığı vakit ortalık karıştı. Ve oyun biter bitmez Caruso'ya yol göründü. Ertesi gün gönlü o kadar kırılmış, kendini ümitsizliğe o kadar kaptırmıştı ki intihar etmeyi düşündü. Cebinde 1 lirası vardı. Bu parayla ancak bir şişe şarap alabilirdi. Bütün gün aç kalmayı göze alarak şarap şişesinin başına oturdu ve kendini nasıl öldüreceğini düşünmeye koyuldu. Tam o sırada kapı açıldı ve içeri operanın habercisi girdi. "Caruso!" diye haykırdı. "Gel, halk öbür tenoru dinlemek istemiyor. O şarkı söylemeye kalkışınca ıslık çalıyorlar. Seni istiyorlar, seni." "Beni mi istiyorlar? Saçma. Adımı bile bilmeden beni nasıl isteyebilirler?" "Adını bildikleri yok ama seni istedikleri de meydanda. O sarhoşu istiyoruz diye bağırıp duruyorlar." Kaynak: Meşhurların Bilinmeyen Yönleri, Dale Carnegie. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Kalp denize benzer. Fırtınaları, sakin zamanları ve taşkınlıkları vardır. Bazen de derinliklerinde inciler gizlidir." Heine. 10. ayrımın sonu. Sayfa 178.